Bir Aşk Hikayesi Emin Zola 8. Kaset 2. Yüz Sayfa 329. Buzda ayağa kayanların gülüşmeleri, kırbaçlarını şaklatan arabacıların korkuyla soluk soluğa gelmiş atların kişnemeleri. Daha ötede sağda rıhtım boyunca sıralanan ağaçlar bir harikaydı. Camdan dökülmüştü sanki bu ağaçlar. Çiçeklerle süslenmiş kolları sanatçı hevesiyle bükülmüş Venedik avizelerini andırıyordu. Kuzeyden esen rüzgarlar gövdelerinin bu yanını taş sütunlara benzetmişti. Tepelerine doğru küçük dallar beyaz bir ağla sarılmış, nefil bir siyah örgü meydana getirmekteydi. Her yan buz tutmuştu. Berrak havada en hafif bir soluk duyulmuyordu. Şimdi Ellen Eylül'ü tanımadığını düşünüyordu. Bir yıl boyunca hemen her gün görmüştü onu. Saatlerce saatlerce kucaklaşarak oturmuşlar, birbirlerinin gözlerinin içine bakarak konuşmuşlardı. Yine de tanımıyordu onu. Bir akşam ona kendini vermişti. Hem sahip olmuştu ona. Ama Ellen tanımıyordu onu. Sonsuz bir çaba gösterdiği halde anlayamıyordu. Nereden gelmişti, nasıl olup da kendisinin yanında bulunuyordu? Nasıl bir adamdı ki? Ellen onu kendini vermeye razı olmuştu. Oysa birine kendini vermektense ölümü niye bulurdu o? Tanımıyordu bu adamı. Deli olmak işten değildi. İlk gün gibi son günde yabancıydı kendisine. Boş yere ufak tefek olayları kırıp döküp cümlelerini zihninde toparlamaya çalışıyordu. Henry karısını çocuğunu sever daima nazikçe gülümserdi. Her halinde kibarlık göze çarpardı. Sonra alev alev yanan yüzü istekle titreyen elleri gözünün önüne geldi. Daha sonra hastalar geçmiş, görünmez olmuştu, alıp götürmüşlerdi sanki onu. Son defa kendisiyle nerede konuştuğunu söyleyemezdi şu anda. Geçip gitmişti, gölgesini de götürmüştü kendisiyle birlikte. İşte bundan ibaretti bu hikaye. Tanımıyordu Ellen bu adamı. Tek bir leke yoktu şehrin üstündeki masmavi gökte. Ellen hatıralarının ağırlığı altında yorulan başını havaya kaldırdı. Bu temizlik mutluluk veriyordu ona. Berrak, çok açık güneşin beyazlığında bir yansıma gibi görünen bir maviydi bu. Ta ufkun alçaklarındaki güneş gümüş bir lamba gibi pırıl pırıldı. Buz kesilmiş havada karın ışıltıları arasında ısıtmadan yanıyordu. Aşağıda geniş çatılar, ekmek fabrikasının kiremitleri, rıhtımdaki evlerin kaygan taş damları, kenarı siyah işlemeli beyaz örtüler halinde uzanmaktaydı. Irmağın öte yanında şen de maz bir bozkır gibi uzayıp gitmekteydi. Burada tek tük arabalar kara lekeler halinde yer değiştirirken çıngıraklı Rus kızaklarını andırıyordu. Bir yandan da Orsay rıhtımının kara ağaçları uzaktan uzağa küçülerek sıralanmış iğneleri dikleşmiş billur çiçeklerle bezenmiş gibi görünüyordu. Bu buz denizinin hareketsizliği ortasında sel ırmağı beyaz kök kaplı kıyıların arasından çamurlu sularını akıtıyordu. Bir gün öncesinden beri önüne geleni sürüp götüren suları invalid köprüsünün ayaklarına çarparak kar yığınlarını kemerlerin altına dolduruyordu. Daha ileride köprüler gittikçe incelerek ta sitenin parlak kayalarına kadar sıralanıyor, Notre Dame'ın karlı çan kuleleri de bütün bu manzaranın üstünde yükseliyordu. Başka sivilikler de solda mahallelerin biteviye uzanan ovasını yer yer denmekteydi. Saint Augustin, Opera, Saint Jacques Kulesi hiç kalkmayacak karlarla kaplı dağları andırıyordu. Daha beride Tülyezrin, Louvre'un yeni yapılarla birbirine bağlanan pavyonları tepeleri süt beyaz dağ zincirleri gibi görünmekteydi. Sağda Invalid'in, Saint Sülfes'in, Pantheon'un beyaza boyanmış tepeleri yükselirken gene bu Pantheon göğün engin mavisi üstünde mermer kaplı bir rüya sarayı gibi belirmişti. Çıt yoktu ortalıkta. Sokaklar kurşunlu çatlaklardan anlaşılıyordu, meydanlarsa bir çöküntünün içine uyulmuş gibiydi. Dizi dizi evler gözden kaybolup gitmişti. Yalnız bitişik cepheleriyle pencerelerinin binbir çizgisiyle göze çarpıyordu. Sonra kardan örtüler ta uzaklara kadar yayılarak göğün mavisine karışan mavi bir gölde kaybolup gidiyordu. Engin, aydınlık Paris, bu buz deryasının canlılığı içinde güneşin gümüş parıltısı altında ışıl ışıl yanıyordu. Şimdi Ellen son bir defa gene tanımadığı bu vurdum duymaz şehri bakışlarıyla kucakladı. Şimdi onu 3 yıl önce bıraktığı gibi sakin, karlar içinde bölümsüz buluyordu gene. Paris onun için bütün geçmişiyle doluydu. Onunla sevmişti, ondayken Jean ölmüştü. Ama ömrünün bu yoldaşı o dev yüzünün sükunetiyle kahkahalara da gözyaşlarına da ilgisizdi. Sen dalgalarının önüne katıp sürüklemişti bütün bunları. Enel zaman zaman ondan bir canavar zalimliğini, zaman zaman da bir masal devinin iyiliğini sezer gibi oldu. Bugün Engin ilgisiz varlığını anlamadığını görüyordu. Sonsuzluğa doğru uzayıp gidiyordu, hayatın kendisiydi bu. Bu sırada Rambo onu buradan götürmek için hafifçe elinin omzuna dokunmuştu. İyilik akan yüzünde kaygı okunuyordu. "Üzme kendini," diye mırıldandı. Her şeyi biliyordu ama söyleyecek şey bulamıyordu. Ellen ona bakıp sükunet buldu. Soğuktan yanakları pembe pembe olmuş, bakışları parlaklaşmıştı. Oradan uzaklaşmıştı bile. Hayat yeniden başlıyordu. "Bilmem bir bavulu iyi kapadın mı?" dedi. Rambo merak etmemesini bir kere daha bakacağını söyledi. Tren öğleyin kalkıyordu. Daha vakitleri vardı. Sokaklara kum döküyorlardı. Arabaları bir saatten önce varırdı. Ama birdenbire adam sesini yükseltti. "Hiç şüphe yok, olta kamışlarını unutmuşsundur." Ellen, "Ah, tamam, yine unuttum," diye üzüntüyle kızgınlıkla bağırdı. "Dünden almalıymışız." Çok kullanışlı olan bu kamışlar Marsilya'da satılmıyordu. Deniz kıyısında küçücük bir kır evleri vardı, yazı orada geçireceklerdi. Rambo saatine baktı, gara giderken kamış alabilirlerdi. Bunları şemsiyelere bağlayacaklardı. Şimdi karları eze eze mezarlar arasından geçerek Ellen'i buradan uzaklaştırdı. Mezarlık ıssızdı, ayak izlerinden başka bir şey kalmamıştı geride. Jean'ın ölüsü Paris'in karşısında ebediyen yalnız kalıyordu. Kitabın sonu 31 Mayıs 2003, sayfa 332.